Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la bu haftada medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri arka planlarıyla birlikte konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Evet, gündem bir hayli kabarık gene ama şöyle hafta başına dönecek olursak önemli bir ziyaret gerçekleşti. 59 yıl aradan sonra bir cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez Vatikan'ı ziyaret etti hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Papa'yla görüştü. 59 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaretti bu. Ziyareti konuşalım biraz. Neden ihtiyaç oldu Vatikan'a böylesine bir gezi, ziyaret ve sonuçları itibarıyla neler ortaya çıktı, bunu konuşalım. Bu ziyareti, Papa'yla görüşmeyi daha doğrusu tırnak içerisinde eleştirenler de oldu. Neden görüşülüyor şeklinde, buna da cevap verirseniz seviniriz. Buyurun hocam.
Hay hay efendim. Hayırlı akşamlar. Dünyada küresel ölçekte yeni ittifaklar ve olaylara bakış açıları açısından değerlendirme yaptığımızda Soğuk Savaş döneminin algılarıyla bugünün gerçekleri arasında hemen hemen 180 derecede zıtlıklar görülebiliyor. Mesela medyada gördüğünüz bazı eski tüfek politikacılar, askerler vesaire Soğuk Savaş mantığıyla değerlendirme yaptığı zaman adeta çuvallıyor.
Evet.
Şimdi Papa'yla Sayın Erdoğan'ın ne iş olabilir gibi düşünülebilir. Evet. Fakat olayın biraz perde gerisini aralayıp değerlendirme yaptığımızda özellikle Kudüs bağlamında dünyada biliyorsunuz işte dünya beşten büyüktür çıkışıyla birlikte yeni bir fenomen oldu Sayın Erdoğan. İşte Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa'nın bu veto hakkıyla birlikte Birleşmiş Milletler'de İsrail'le ilgili alınacak bütün kararlarda Amerika Birleşik Devletleri kayıtsız şartsız veto ettiği için İsrail'in bu kadar pervasız bir şekilde Filistinlere zulmetmesinin temelinde bu yatıyor.
Evet.
Ancak Kudüs'ün başkent olarak Trump tarafından Amerika'nın işte Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması konusu gündeme geldiğinde dünyada bu kadar çok geniş bir katılımlı olarak bu olaya karşı çıkılmasının aslında perde gerisine baktığımızda bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak
evet,
bu 57-58 ülkeyi temsilen öne çıkması, bir diğer perde gerisindeki aktör ise Papa'dır.
Evet.
Çünkü Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi Hristiyanlar açısından dünyadaki en kutsal mabettir. Nasıl ki bir Müslümanlar Kabe'yi ziyaret edince, işte Arafat'ta vakfeye durunca hacı olabiliyor ise, dünyada bugün dünya nüfusunun %30'unu oluşturan Hristiyan inancına göre hacı olabilmenin yolu Kudüs'teki o Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret etmektir. Ve bugün Müslümanlara yapılan zulüm ve baskı kadar olmasa bile Hristiyanlar da orada baskı ve bir sindirme politikasına tabi tutuluyor İsrail ve Yahudiler hı-hı tarafından ve Papa da bunun bilincinde.
Evet.
Yani Siyonizmle papalık tarihi süreç içerisinde el ele kol kola olduğu dönemler olmuştur ama özellikle bu Fransız ihtilalinden sonra aralarında mesela İngiltere'nin bu Anglikan Kilisesi öncülüğünde Protestanlığı öncelemesiyle birlikte Katolik dünyası bu Yahudilerle olan ilişkilerine bir mesafe koymuştur tarihi süreç içerisinde. Şimdi Vatikan'a baktığımızda Roma, İtalya'nın başkenti Roma'nın olduğu yerde bir çiftlik büyüklüğünde bir arazidir.
Vatikan
900 küsur. Hadi bin
dünyanın
kişi
en
diyelim,
küçük devleti değil
bin
mi?
Bin kişi diyelim, orada kardinallerin işte evet, papalığa bağlı o dini otoritelerin olduğu, halkı olmayan, savunmasını İsviçreli askerlerin yaptığı, fakat dünyanın hemen hemen birçok büyük banka, şirket ve sanayi tesisinin ortağı olan bir maddi gücü olan
devlet.
Mesela İngiliz BBC kurumundan tutun da dünyadaki birçok haber ajansının ve bankalarında perde gerisinden ortağıdır papalık.
Evet.
Çünkü evet. Orta Çağ'dan beri gelinen o alınan o biriken sermayenin dünya satındaki yayılışıdır. Papalık bir ekonomik bir güçtür. İkincisi de siyasi bir güçtür. Mesela dünyanın yüz ölçüm ve nüfus olarak 5. büyük ülkesi olan Brezilya,
evet.
Ta Asya'da Filipinler papalığın ağzından çıkan bir çift söze bakar. Nasıl ki Sultan Abdülhamit Han'ın hilafet ve panislamizm politikasıyla İngilizlere karşı bir kuşak oluşturmaya çalıştığı gibi papalığın da şu anda Afrika'da, Latin Amerika'da, Uzak Asya'da, Avrupa'dakinden belki daha fazla
ağırlığı
ve yetkinliği vardır. Evet. İşte Sayın Erdoğan'la Papa'nın görüşmesinde ortak payda bu. Yani Katolik dünyası ile ki evet. 1 milyar küsur yapıyor. 1 milyar 800 küsur da İslam dünyasını evet. düşünsek. Yani 7,5 milyarlık dünyada 3 milyarlık bir blok oluşuyor.
Evet.
Yani papalık ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın oluşturmuş olduğu. Yahudilerin zaten hepi topu dünyadaki nüfusu 14-15 milyondur. Bunun işte İsrail'deki kısmı 6-7 milyon olarak düşündüğümüzde. Yani bu Kudüs'ün statüsüyle ilgili dünya genelinde Trump'ın attığı adıma karşı bir meydan okuma. Fakat bunun bir sonraki aşamalarında olayı daha da hani safları sıklaştıralım derler ya.
Evet.
Yani bu dünya çapında küresel bir aktörlerle mücadele yaparken siz de kendinize aynı hedef doğrultusunda hareket eden müttefikler bulmak zorundasınız. Mesela papalık Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu birçok karara karşı çıkmıştır tarihi boyu. Bu eşcinsel evet. evliliklerden tutun da aile kurumuyla ilgili vesaire. Yani bizim düşündüğümüz gibi bazı konularda evet. Avrupa Parlamentosu ile papalık arasında sürekli olarak ayrışmalar evet. ve çekişmeler vardır. Ki Avrupa Parlamentosu da bugünlerde Türkiye hakkında pek de
evet, bunda
pozitif olmayan kararlar alıyor. Yani evet. şu anda papalık Kudüs meselesinde bu Avrupa Birliği ve Trump'ın attığı adımlar konusunda bizimle
paralel
düşünüyor. Dolayısıyla da bu ziyarette bu gibi konuların ele alınıp değerlendirildiği konusunu düşünüyoruz. Evet.
Tabii ziyaret sadece Vatikan ziyaretiyle sınırlı değildi. Aynı zamanda İtalya'ya yönelik de bir ziyaretti bu. İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde bulundu. Bu konuda neler söylersiniz? Mesela Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresinin uzatılması kararı alınmış NATO.
Şöyle üyesine. NATO da İtalya, evet. Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden biri. Evet. Füze ve askeri elektronik sanayinde bir takım ticari ilişkilerimiz var. Otomotiv sanayinde evet. biliyorsunuz Fiat marka otomobiller Türkiye'de üretiliyor. İhracat ve ithalatımızda sürekli ilk 10 arasındadır İtalya. Bazen 5.'dir, bazen 7.'dir. Yani hatırı sayılır da bir ihracat ithalat rakamlarımız evet. vardır İtalya'yla. Dolayısıyla Vatikan zaten İtalya'nın içerisinde bir yer olduğu için gitmişken bu temaslar da yapılmıştır.
Evet. Peki hocam bu Vatikan ziyaretini bu sözlerle tamamlamış olalım. Afrin operasyonuna daha doğrusu Zeytin Dalı harekatına bakalım. Bugün 21. gün başarıyla devam ediyor harekat ve 1000'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi hocam. Önemli bir rakam olsa gerek 21. günde önemli sonuçlar alındı. Bir ara uçak uçuşlar durmuştu savaş uçaklarının harekatı. Dün itibariyle yeniden başladı. Dün de hemen hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüştü. Bunlara da değineceğiz tabii ama bunun akabinde hemen uçuşların tekrar başlaması belki ilgili olabilir. Şu ana kadar 21. güne kadar Afrin harekatı, Zeytin Dalı harekatı nasıl gidiyor? Bir değerlendirme alalım öncelikle hocam. Buyurun.
Evet, Zeytin Dalı harekatında arazi dağlık ve engebeli, bitki örtüsü bakımından hem orman hem zeytinliklerle kaplı kesif bir evet. bölge olduğu için bu arada son 4-5 yıldır PKK ve türevlerinin yeraltı sığınak, barınak ve mağaralar vasıtasıyla adeta orayı bir savaş arenasına çevirdikleri bu temizlenen bölgelerdeki görüntülerden anlıyoruz. Evet. Yani karşı taraf bayağı müstahkem olarak savunma mevzileri hazırlamışlar.
Evet.
Bu kesin. Fakat Türkiye bir yandan bu profesyonel savaşma tekniğini öğrenmiş. Terör Amerika'dan da eğitim almışlardır bunlar muhtemelen. Bunlarla savaşırken diğer yandan da bu meskun mahallelerdeki köy, kasaba ve şehirlerdeki sivil halka zarar vermemek konusunda azami özen gösteriyor. Bu nedenle de yavaş ama sürekli gidiyor. Yani Türkiye'nin şu mesajını artık Rusya'da, Amerika'da, bütün dünyada kabul etti. Dedi ki gittiği yere kadar gidecek.
Evet.
Sınırı ve süresi yok. Ve kendi göbeğimizi de kendimiz keseceğiz. Bu sözlerden sonra artık herkes ön almanın yollarını aradı. İşte rejim dahil olmak üzere PKK, PYD'lilere bir takım lojistik destek veriyor. Geçen işte Fırat'ın doğusundan Membiç'e, oradan da Afrin'e konvoylarla işte barış gönüllüleri vesaire onlara güya destek veriyor. Fakat o araçların içerisinde ne kadarı sivil, ne kadarı terörist, o araçların içerisinde ne kadar silah, bomba var, ne kadar işte ihtiyaç maddeleri var. Onların hepsi soru işaretidir ve tamamen bizim denetimimiz dışında rejim bölgesinden oralara giriyor.
Evet.
Ve bu harekatın ilerleyen safhalarında da bu çember biraz daha daraldığında sanırım bu giriş çıkışlarında kontrol edilecek bir noktaya gelecek. Hatta bizim o Reyhanlı'nın hemen doğusunda Cinderes bölgesinde teröristlerle yapılan o yoğun saldırılar ve muharebeler sırasında kendi telsiz konuşmalarının çözümlemesinde şu var. Yani o Afrin'in yerli PYD'lileri, yani bu kadar büyük gücün karşısında duramayız. Yani biz burayı terk edelim.
Evet.
Yani silahlı mücadeleyi bırakalım, belli bir noktada uzlaşalım şeyine karşılık. Kandil'den gelen ekip kanımızın son damlasına kadar savaşmayı onlara diretiyor. Bunun arkasında da Amerika ve onlara silah veren karanlık güçler var. Yani gizli bir el, NATO'da müttefikimiz olan bir el bu mücadelenin bitmemesini ve kanın akmasını istiyor. Bu bir kesin. İkincisi, Türkiye bir taraftan Afrin'le uğraşırken diğer yandan İdlib bölgesinde Rusya ile birlikte biz oradaki güvenliği sağlamakla görevliyiz. Ve orada geçtiğimiz günlerde bir Rus uçağı düşürüldü.
Evet.
Ve Rus uçağı da yerden havaya fırlatılan tek kişinin kullanabileceği
güdümlü bir...
ve çok sofistike güdümlü bir füze. Yani bu füzeyi de ortalama bir devletin veremeyeceğini, ya Amerika'nın ya İngiltere'nin ya Rusya'nın, yani böyle güçlü ve dünyada silah sanayinde önde gelen ülkelerin yapımı bir füzedir bu. Şimdi Rus uçağı düşürülünce doğal olarak Rusya bu işten işkilleniyor. Hava sahası konusunda tedbirler alıyor. Şimdi bir taşla birkaç kuş vuruluyor burada, bakınız. Rus uçağı düşürülüyor, bir. İkincisi, uçağı kimin düşürdüğü belirsiz bir soru işareti bırakılarak bu işte Türkiye'de töhmet altında bırakılmak isteniyor. Çünkü o İdlib'in güneyinde gerçekten Kafkas kökenli El-Kaide militanları olduğu gibi çok uluslu bir terör konsorsiyumu var orada. Yani kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan, aylık saf değiştiren silahlı gruplar var. Şimdi bu düşürülen uçağın pilotunun cenazesi de Türkiye vasıtasıyla
teslim
edildi Rusya'ya. Rusya tedbir olarak hava sahasının kontrollerini sıklaştırıp vesaire. Yani Amerika şunu söylüyor. Bu savaş uçağı düşerse Rusya hava savunma sistemini
kontrol etmek amacıyla.
Mesela bizim Afrin'de uçuşa yasak bir bölge oluşturursa Türkiye'nin elini kolunu bağlayabilir. Yani Türkiye ile Rusya'nın arasını açma operasyonu. Fakat Rusya ve Putin bu Rus diplomatın, o FETÖ'cü bir polis tarafından
Büyükelçinin
katledilmesi, Rus uçağının düşürülmesi ve bir dizi bu operasyonların arkasında Türkiye'nin olmadığını Fakat bunu Amerika'nın yapıp Türkiye'nin üzerine atma operasyonu olduğunu Rusya
farkında
ve dolayısıyla Putin'le Erdoğan'ın telefon diplomasisiyle bu tür entrikalar çözüm yoluna gidiyor. Çünkü bu Afrin ve İdlib işin kilit noktası, düğüm noktası. Yani bu bölgelerdeki mücadelenin sonucunda Suriye bölgesinde son tahlilde nasıl bir haritanın ortaya çıkacağı şekillenecek. Amerika'nın istediği Suriye'nin birkaç parçaya bölünmesi ve güneyden İsrail'in de buradan bir pay kapması.
Evet.
Hatta Türkiye sınırı boyunca işte 30 kilometrelik ta Irak sınırına kadar bir güvenli bölge oluşturup 3,5 milyonu aşan mültecilerin buraya getirilmesini bütün dünyaya deklar etmiştir. En doğal da hakkıdır ve kendi şehirlerine füzeler atılıyor. İsrail hemen durumdan bir vazife çıkararak Lübnan'a ve Suriye içlerine doğru Golan Tepelerine itibaren 40 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenlik şeridi oluşturabileceği konusunda dünya kamuoyuna mesajlar veriyor. Ne gariptir ne Avrupa Parlamentosu'ndan ne Amerika'dan
ve
Türkiye'ye sürekli itidal tavsiye eden kurumlardan hiç ses yok. Ve yine ne gariptir ki DAEŞ veya IŞİD İsrail'i hiçbir zaman hedef almıyor ama Filistin ve Hamas'ı terörist suçluyor. Yani bunların hepsi tarihin böyle sayfalarına not düşülüyor. Önümüzdeki yıllarda bu tarih bunları yazarken hepsinin yani bir istihbari bir hareket olduğu ve normal sıradan bir işte 3-5 tane aklı evvelin bir araya gelip oluşturduğu bir terör grubu olmadığı ortaya çıkacaktır.
Evet. Bu ABD-Rusya çekişmesine döneceğiz hocam ama şuradan devam edelim. Şimdi Afrin merkeze girip girmeme noktasında eleştiriler var. Mesela ana muhalefet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Afrin'in merkezine girilmesin diyor. Bu noktada hükümetse Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı gireceğiz, gittiği yere kadar gidecek diyor. Bunu soracağım bir. İkincisi de Membiç konusunda Türkiye'nin Membiç'e de gireceği yönünde açıklamalar var ama Amerika'dan bir komutandan, Amerikalı bir komutandan gelen buna karşı bir cevap. Eğer karşılaşılırsa güçlü bir şekilde karşılık verilir diyor. Membiç'te böyle bir karşı karşıya gelme durumu olursa. Bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi birinci sorunuzdan başlayalım. CHP içerisinde şu anda ikircikli bir durum söz konusu. Yani şu anda ana muhalefet partisi liderinin yerinde olmayı hiç kimse istemez herhalde.
Evet.
Çünkü partinin içerisinde bir grup bu Kemalist çizgide olan insanlar sonuna kadar bu Afrin harekatının arkasında hatta bizim Marmara Üniversitesi'nin Göztepe kampüsünde o Kemalist öğrenciler bunu desteklediklerine dair pankartlar asıyorlar.
Evet.
Ama diğer bir grup var ki bu PKK damarı ağır basan ki şu anda İstanbul İl Başkanı olan hanımın da peşinden sürüklediği işte o Diyarbakır milletvekili vesaire. Bunlar da tamamen PKK, YPG, PYD jargonuyla konuşan bir ekip bunlar. Şimdi partinin bir yarısı böyle düşünüyor, diğer yarısı böyle düşünüyor. Dolayısıyla bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu gelgitlerin yaşaması bundan kaynaklanıyor.
Evet.
Yani akşam bir şey, sabah bir şey söylemesinin sebebi kendi grubu içerisindeki bu ayrışmayı yatıştırmaya çalışıyor. Mesela MHP tabanı nettir, AK Parti tabanı nettir veya HDP tabanı da nettir. Onlar da kesin karşılar. Diğerleri kanımızın son damlasına kadar yürüyeceğiz diyor. İşte burada CHP'nin bir kendi içerisinde bir açmazı var. Bakalım bunun nereye doğru evrilecek parti içerisinde. O iç bir siyasi mülahazadır ama genel kurmayın Türkiye'nin aklı selim devlet kurumlarının hepsinin söylediği şey şu. Eğer siz Afrin'in içerisine girip bu terör yuvalarını temizlemediyseniz bunca gencimiz şehit oldu Öso'dan ve bizden. Bu kadar uçak havalandı, bomba attı.
Boşuna
bu kadar masraf yani geri çekilince onlar tekrar Yani ne anlamı olacak? Dolayısıyla evet, kesinlikle o Tel Rifat'a kadar olan tamamen bu Afrin bölgesinin terörden temizlenip oranın yerli ahalisinin oraya tekrar iskan edilecek ve orada ÖSO güvenliği sağlarken Türkiye'de kritik noktalarda hassas koruma görevini yapacak.
Evet.
Ve Türkiye içerisinden de hatırı sayılır miktarda Suriyeli'de kendi bağına, bahçesine gidecek. Yani Suriyeliler onurlu insanlar. Yani adamın orada diyelim ki Afrin'in köyünde 10 dönüm zeytinlik bahçesi var, ekilebilecek tarlası var. PKK el koymuş, canını zor kurtarmış, buraya gelmiş.
Evet.
Burada da 3 kuruş boğaz tokluğuna bir iş bulmuş, çalışıyor.
Evet.
Yani siz kendiniz onların yerine koyun. Yani köyünüz tekrar böyle bir terör tehdidinden kurtulursa siz niye burada durasınız ki? Yani bağlasanız durmaz birçok insan. Tabii işi gücü olmayan, orada da dikili çöpü olmayan insanlar kalır burada ama yani biz bu temizlik harekatını yaptıkça Türkiye'deki mülteci sayısında da bir azalma olacağını, hem yani Türkiye sınır güvenliğini sağlarken diğer taraftan da bu şekilde mülteci sayısında bir azalma olacağını beklemek mümkündür. Matematiksel olarak da hesap ortada.
Yani peki Münbiç konusunda ABD ile karşı karşıya gelinir mi
konusu şöyle. Şu anda askeri terminolojide bu Ege Denizi'nde çok sık olur. İddialaşı derler. Bu uçaklar birbirlerinin hava sahasını test ederler. O gemiler böyle tartışmalı bölgeler vardır. İşte hava sahası şuradan geçiyor. Deniz sınırı buradan geçiyor. Oraları sürekli test ederler. Şu anda da Münbiç olayında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye
birbirlerini
test ediyor. Ama Türkiye diyor ki
ben kararlıyım diyor.
Burası benim diyor beka meselem diyor.
Hı hı.
Yani burada diyor bir terör unsuru var ve ben bunları yok edeceğim. Daha sonra da buranın asli sahipleri ki %80'i Sünni Araplardan buraya getirip iskan edeceğim diyor. Siz bunu dünya kamuoyuna söylediğinizde bundan daha meşru, daha haklı, daha doğru bir söz olamaz.
Evet.
Şimdi bunu duyunca Amerika boşa düşüyor. Şimdi Amerika orada neyi savunacak? Yani tamam, Türkiye ile karşı karşıya geldi diyelim ki.
Ne adına?
Türkiye diyor ki ben kendi topraklarımı teröre karşı koruyacağım. Artı diyor teröristleri buradan atacağım. Yerine de diyor ben gelip burayı mal edeceğim, ilhak edeceğim, toprağıma katacağım demiyor. Buranın sakinlerini, benim ülkemde mülteci olarak kalan insanları da buraya gelip yerleştireceğim diyor. Bundan daha meşru ne olabilir ki?
Evet.
Dolayısıyla Amerika %100 haksız olduğunu bildiği ve teröristlerle İş tuttuğu açık seçik ortada olduğu bir konuda hani ne koparabilirsem hesabıyla gözdağı veriyor. Ama son tahlilde kuzu kuzu çekilmek zorunda kalacaktır.
Evet.
Eğer bir Allah muhafaza öyle bir şey olduğu zaman da Amerika burada kaybeden olur.
Evet.
Çünkü Amerika'nın dünyadaki ikinci büyük üssüdür İncirlik üssü. Japonya'daki üstten sonra ikinci büyük üssüdür. Ve Orta Doğu bölgesinde Türkiye'yi kaybeden Amerika bu coğrafyada hiçbir yerde tutunamaz. Şu anda hala Amerika ile Türkiye arasında yaşanan hadiseler, biz müttefikiz falan diyoruz ya, aslında bu boş bir laf değil. Bilek güreşi var, kol bükme harekatı var. Amerika diyor ki sen benim müttefikimsin ama diyor benim dediğimi yapan köle efendi ilişkisinde bir müttefiksin diyor. Türkiye de diyor ki ben müttefiksem diyor. Adam gibi diyor, ikimiz karşılıklı konuşuruz diyor, eşit şartlarda. Şimdi Türkiye bu mücadelede Amerika ile olan ortaklığını bitirme savaşı vermiyor. Bakın bu kamuoyundaki insanlar da yarın bir gün biz 2 sene sonra Amerika ile ilişkilerimiz düzelip böyle can ciğer kuzu sarması ilişkiler olursa insanların kafası karışmasın. Türkiye ben NATO'dan çıkacağım demiyor. Ben Amerika'ya rağmen şunu yapacağım, Amerika'yı bu coğrafyadan sileceğim falan demiyor. Türkiye diyor ki ben seninle eşit ortak statüsü istiyorum diyor. Amerika da bunu kabullenmek istemiyor. Sen
çünkü
diyor
alışmamış.
Eski konumunu ve haddini bil diyor. Yoksa sana diyor bildirecek bir takım işte bu başına çoraplar örürüz diyor. Ve son tahlilde Türkiye'yi kaybetmek ya da etmemek konusu söz konusu olduğunda Amerika da kendine çeki düzen verip fabrika ayarlarına gelecektir. Çünkü biz Amerika'da yayınlanan o think tank kuruluşlarının yayınlamış olduğu yabancı makalelerden biliyoruz ki her ne pahasına olursa olsun diyor oradaki düşünce kurumundaki insanlar, Amerika Türkiye'yi kaybetmemelidir diyor.
Evet.
Her zaman diyor Rusya, Çin ve diğer bölgesel güçlere karşı Türkiye'yi yanına alan bir gücün sırtı yere gelmez Orta Doğu'da diyor.
Evet.
Dolayısıyla bunu Amerika bilmiyor mu?
Hı hı. Bu bölümümüzde son bir soru soracağım hocam, sonrasında ara vereceğiz. Şimdi bir not olarak söyleyelim, Türkiye'de Amerikan karşıtı %80'lere dayanmış durumda. Bir de şimdi bizim tanklarımız maalesef hedef oluyor, Mehmetçiklerimiz şehit oluyor. Bunun dışında yine sınırımızda, sınırın diğer tarafından teröristler tarafından atılan roketlerle halkımız şehit oluyor. Bu silahlar Amerikan silahları. Evet. Şöyle bir şey bugünlerde konuşuluyor. Acaba uluslararası mahkemelerde Amerika aleyhine davalar açıp Amerika'yı bu konuda yargılatabilir miyiz? Kamu Baş Denetçiliği Kurumu da bu noktada bu mağdur ailelere destek vereceğini söyledi. Bu noktada neler söylersiniz? Amerika daha önce de örneği var, yargılanmış. Tekrar yargılanabilir mi?
Şimdi Uluslararası Adalet Divanı var. İşte evet. Böyle bazen işte soykırım suçu işleyen insanlar Uluslararası Ceza evet. Mahkemesi'nde yargılanıyor, mahkum ediliyor. İşte bu Sırp evet. Kasabı Karac için olduğu gibi. Hatta Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e böyle bir ceza verdiler. Arkasından Güney Sudan'ı Sudan'dan kopardılar.
Dava orada düştü sonra değil mi?
Dava düştü. Şimdi ama Amerika diyor ki benim askerlerim hakkında ve Amerika devleti hakkında bir karar veremezsiniz diyor. Verdiğiniz kararı da tanımıyorum diyor. Baştan. Ha. Nasıl ki Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var ya. Yani diyor dünyadaki herkesi bu uluslararası
mahkeme,
adalet divanı herkesi yargılayabilir diyor. Herkese diyor işte objektif kriterlere göre de diyor karar versin diyor. O konuda karışmam, Allah var diyor. Yani kimsenin günahına girmeyeyim ama diyor benim askeri yargılayamazsın diyor Amerika. Yani dikkat edin Amerika'yı yargılayamıyorsunuz siz böyle bir adalet mahkemede. Yani Türkiye diyelim ki şey yaptı karar verseniz de tanımam diyor. Yani dolayısıyla dünyanın başına gelebilecek en büyük beladır Amerika.
Evet.
Haydut bir devlettir. Yani bu şimdi Trump'ın bir güzelliği şudur. Bugüne kadar Amerika'nın Vietnam'dan tutun da hatta 1775 yılından bugüne kadar, kurulduğu günden bugüne kadar Amerikan Savunma Bakanlığı vardır, Pentagon. Amerika'ya hiçbir saldırı olmadığı halde her 10 yılda bir Amerika dünyanın bir coğrafyasına saldırıda bulunmuştur. Evet. Yani bana kalsa o bakanlığın adını Amerikan Saldırı Bakanlığı olarak evet. değiştirmek lazım. Hatta Chavez'e soruyorlar, Venezuela Devlet Başkanı. Dünyada diyorlar nerede darbe olmaz? Bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nde olmaz diyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan konsolosluğu yok diyor.
Evet.
Bugün
darbenin planlandığı
Soğuk Savaş sonrası, bakın bu artık uluslararası kabul görmüş bir şey. Soğuk Savaş sonrası, yani 1945'ten bugüne kadar dünyada olan darbelerin yarıdan fazlasında, belki de tamamına yakınında Amerikan konsolosluğunun ve CIA'nin bir parmağı vardır. Yani dünyada sözde dünyaya barış dağıtan, işte adalet dağıtan bir kurum gibi birçok söylemler vardır Amerika'nın ama böyle de bir tutumu vardır. Bunu evet. da göz ardı etmemek gerekiyor.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü bu sözlerle noktalayalım değerli dinleyenler. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Hocam bu Amerika ile ilişkiler noktasında önümüzdeki günlerde önemli görüşmeler de var. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson ve güvenlik danışmanı Ankara'ya gelecek, görüşmelerde bulunacak. ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanımızla görüşecek. Bu görüşmelere kısaca bir değinmenizi isteyeceğim. Ne konuşulacak acaba?
Şimdi Amerika'nın geleneksel politikası şudur. Önce insanları tehdit eder. Yani diyor ki buraya gelirsen vururum seni, yok ederim vesaire. Tehdit ediyor fakat karşıdaki güç kararlıysa, ki Türkiye bunu yapıyor, arkasından ikna etmeye çalışıyor.
Evet.
Türkiye dedi ki bu benim beka meselem. İknadan da sonuç almazsa mücadele etmeyi düşünür. Fakat hı hı. mücadeleden karlı mı zararlı mı çıkacak diye düşünür ve elde edebileceği hiçbir kar olmayınca bu defa hani onların deyimiyle onurlu bir çekilme. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda Afrin operasyonu diyelim ki bir ay sonra, iki ay sonra tamamlandı ve Membiç'e yönelindi. İşte bu Membiç'te Amerika adına şimdi oradaki kurmay zeka olarak kendinizi Amerikan yerine koyup düşünün. Oradaki YPG'lilere yatırım yapmışsınız. 4-5 bin tır dolusu silah vermişsiniz. Onlara sizin arkanızdayız demişsiniz. Türkiye'ye söylemiş olduğu yalanların bin beterini onlara söyledi. Nice vaatlerde bulundu. Şimdi Membiç'ten çekildiği zaman oradaki terörist müttefiklerini satmış olacak.
Evet.
Şimdi çekilmediği zaman Türkiye gibi bir müttefikini karşısına almış olacak. Dolayısıyla bu görüşmelerin temelinde Amerika Membiç'ten vazgeçmiş olsa bile bunu bir hani kitabına uydurma ve diplomatik bir nezaket çerçevesinde yapmak istiyor. İşte Türkiye ile ortak bir operasyon yaparız vesaire diyerek de şimdi sürekli olarak söyleyeceği şey şudur. Gelin biz bu Suriye'nin güneyinde güvenli bir bölge oluşturalım.
Evet.
Türkiye'nin tezinin aynısını kendisi söyleyecektir. Benim tahminim ve duyacaksınız. Hı-hı. Ama birlikte yapalım. Ama birlikte yapıldığı zaman bu amiyane tabirle kediye ciğer emanet ettirmek gibi bir şeydir. Yani biz nasıl Amerika'ya güveneceğiz de onunla birlikte güvenli bölge oluşturacağız. Bir tarafta onun müttefiki PKK'lılar, diğer tarafta bizim canımıza, varlığımıza kasteden bir terör örgütü bu. Bu nedenle de işte bu bıçak sırtı giden bir ilişkiler işte diplomasi de budur. Bunu konuşacaklardır. Yani baktı ki Türkiye'nin kolunu bükemiyor. Fakat bu diplomatik kanallar vasıtasıyla ne koparabilirim mücadelesidir bu.
Peki. Terör örgütü PKK-PYD'ye tek destek Amerika'dan gelmiyor şüphesiz. Avrupa'dan da önemli bir destek var. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri mesela geçen günlerde bu teröristlere destek veren bir eylemde bulundular parlamentoda. İşte terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını boyunlarına asarak güya tepki gösterdiler Türkiye'ye. Fransa'dan da sürekli sivillere yönelik bir saldırı olduğu yönünde açıklamalar geliyor. Bu Avrupa'nın ikircikli tavrına da bir değinelim hocam.
Aslında olay net. Avrupa 100 yıl önce de, 300 yıl önce de, bugün de, yarın da bölgede güçlü bir Türkiye istemiyor. Ayakları üzerinde duran güçlü bir Türkiye Avrupa ülkelerinin menfaatiyle uyuşmuyor. Bu Fransa için de böyle, Almanya için de böyle, İngiltere ve diğer ülkeler için de. Çünkü Türkiye ayaklar üzerinde durduğu zaman kendi tarihi kültürel bağlarıyla Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve eski Osmanlı coğrafyasında bir nüfuz alanı oluşturuyor.
Hı hı.
Fakat Fransa'dan da, İngiltere'den de, Almanya'dan da baktığınızda bu ülkelerin hala açık ve örtülü bir şekilde bizim bu eski Osmanlı interlandı dediğimiz bölgelerin yeraltı, yerüstü servetlerine el koymuş durumdalar.
Evet.
Yani hiçbir şey yapamasalar petrol paralarını bizim bankamızda tutmak zorundasınız diyorlar. Bilmem madenlerin işletilmesine imtiyazlar almışlardır vesaire. Hala bir şekilde bu ülkelerin sırtından geçirmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla PKK'yı destekliyor diyoruz değil mi? Bunlar 1970'li yıllarda Asala'yı destekliyorlardı. Evet. Ermeni terör örgütü Asala vardı. Yani PKK'yı biz şimdi yok etsek, bir tane PKK'lı kalmazsa bu gök kubbe altında, bunlar bir 5 yıl sonra bakarsınız başka bir terör örgütü bulmuştur. Evet. Türkiye aleyhinde çalışan bunu desteklerler. Hı-hı. Yani olayı biz temel ve büyük fotoğraf üzerinden değerlendirdiğimizde çıkan sonuç, bunlar PKK'yı veya Kürtleri sevdiklerinden, onlara bir devlet kurmak istediklerinden değil, Türkiye'yi bölgede zayıflatmak istediklerindendir. Hı hı. Yani bunlar Balkan Savaşı sırasında bu Bulgar dağlardaki Bulgar teröristlere silah veriyorlardı. Yere güve sığdıramıyorlardı. Yunanlılara, Rumlara silah desteği veriyorlardı. Sırplara veriyorlardı. Peki şu anda Bulgarların açlıktan nefesi kokuyor. Yunanlılar ekonomik krize girmiş, yüzlerine bile bakmıyorlar. Demek yani Yunan'ı Bulgar'ı bugün pek takmayan, kendi coğrafyasında olan bu ülkelere borç para bile vermekte nazlanan Almanya ve Avrupa ülkeleri acaba Amerika veya 5000 tır dolusu silahı bila bedel bu ülkelere neyin bu teröristlere neyin karşılığında evet. veriyor? Bunu hesap etmemiz hı-hı. lazım. Yani elbette ki oradaki petrol kaynaklarından istifade etmek isteyeceklerdir. Bir takım evet. hesapları vardır ama en temel hesap bölgede güçlü bir Türkiye hı-hı. görmek istememeleri ve İsrail'in güvenliğini sağlamalardır.
Evet. Suriye ilginç çekişmeleri de sahne oluyor hocam. Rejim ve PYD arasında da bir Amerika'nın da dahil olduğu kapışma yaşanıyor. Suriye'de İran ve rejim güçleri en zengin petrol yataklarına sahip Deir ez-Zor bölgesinde PKK-YPG güçlerine saldırdı. Terör örgütüne kalkan olan ABD uçakları da rejim güçlerini havadan vurdu. Saldırıda 100'den fazla ölü olduğu söyleniyor. Ölenler arasında da ilginçtir. Bir albay rütbesinde 3 Rus askerinin bulunduğu ifade ediliyor. Neler yaşanıyor Deir ez-Zor evet. bölgesinde? Sebep nedir hocam?
Şimdi rejim dediğiniz şeyin makyajını kaldırdığınızda ya İran ve Hizbullah çıkıyor. Yukarıda havadan bombardımanda da Rusya çıkıyor.
Evet.
DAEŞ diyorsunuz, PKK diyorsunuz, PYD, YPG diyorsunuz, makyajı kaldırıyorsunuz, Amerika çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla burada en tepede Amerika ile Rusya'nın bir mücadelesi var. Evet. Daha alt aktörlere indiğimizde işte görünürde rejimle PYD'nin bir mücadelesi. Peki mücadele dediğimiz şey nedir? O Fırat Nehri'nin Suriye'den Irak'a girdiği yere kadar olan bölümde bir sınır oluşturuldu. Ve Fırat'ın doğusunda Amerika güdümlü YPG'liler,
evet.
Fırat'ın batısında da rejim Rusya hakim.
Evet.
Fakat Amerika büyük ölçüde petrol yataklarının olduğu Rakka, Deir ez-Zor arasındaki bölgeleri ele geçirdi. Eğer o petrol ve maden bölgesi biraz daha kuzeyde Rakka'ya doğru da tarım tahıl ambarı Suriye'nin evet. orada. Yani orayı elinde tutan ileride ekonomik olarak da kozu ele geçirmiş olacak. Şimdi Fırat Nehri'nin güneyinde Ürdün sınırına kadar olan yer boş çöl zaten. Bu nedenle rejim ve Rus ya hava destekli olmak üzere bu DAEŞ'i bahane ederek bu PKK'lıların üzerine evet. saldırıda bulundu. Onların da ağababası olan Amerika karşı saldırıyla ve rejim ve Rus güçlerine büyük zayiatlar verdi. Evet. Bu da yüksek perdeden Amerika ile Rusya arasında bir ağız dalaşına sebep oldu. Yani olay DAEŞ'ten temizlemek, bilmem evet. Kürtlere özgürlük vermek, bunların hepsi kendi meşru oradaki varlıklarına meşruiyet kazandırmak için söylenen yalanlardır.
Evet.
Asıl şey bir, az önce söyledim, güçlü bir Türkiye'nin olmasını istememeleri, iki, İsrail'in güvenliğini sağlamaları, üç, oradaki kaynaklara el koymaları.
Evet.
Yoksa DAEŞ, PKK, YPG, bilmem Sünni, Alevi,
umurlarında değil.
Kürt, Türk, Arap, kimsenin umurunda değil yani.
Evet.
Sonuçta ölen Müslüman.
Peki hocam, Suriye konusunu son bir soruyla noktalayalım. Şimdi az önce bahsettiniz, kimsenin umurunda değil dediniz. Rejim ve Rusya bu aralar Doğu Guta'da, İdlib'de çok acı bombardımanlar yapıyor hakikaten. Onlarca sivil her gün katlediliyor. Okullar, hastaneler evet. vuruluyor. Bu nereye kadar gidecek? İkincisi de bununla ilgili Soçi'de yapılan zirvenin, yani Suriye toplantısının ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. Yani buradan bir sonuç çıkar mı Suriye'deki bu vahşetin, ölümlerin bitmesi için?
Şimdi önümüzdeki dönemde Türkiye inşallah bu Afrin ve arkasından Membiç harekatını tamamlarsa bir sonraki dönemde iki tane çatışma bölgesi var. Bir, İdlib'in güneyinde rejim her geçen gün güneyden Rus evet. hava kuvvetlerinin desteğiyle o İdlib'in güneyindeki Sünni Arap Arapların yaşadığı ve yoğun bir şekilde yaşadığı o bölgelerdeki evet. nüfusu kuzeye doğru yavaş yavaş sürmeye, o bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor. Orada bir katliam yaşanıyor. Havadan, pazar yeri demeden, hastane demeden bombardıman yapıyor. Bakın Türkiye'nin Afrin harekatında 1000+ tane terörist öldürüldü deniyor. Evet. Hiç kimse diyemiyor ki 3 tane, 5 tane sivil öldürüldü diyemiyor. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde rejimin, bakınız bir ülkenin kendi hava kuvvetleri halkının üzerine bomba atıyor. Bir çırpıda 50 kişiyi, 100 kişiyi katlediyor. Hı hı. Ve dünyadan yani inanın ki şu Afrin harekatını durdurun mesajları kadar rejime bir mesaj verilmiyor. Yani bir haşlanmış kurbağa sendromu diyoruz.
Evet.
Yani rejim bu işi 6 senedir yaptığı için artık bütün dünyada kanıksa da onlar yapar evet. gibisinden. Dolayısıyla da Suriye'de çok büyük insan hakları ihlalleri oluyor. Burada en hassas davranan da Türkiye. Onun dışında hı hı. bugün Halep'i yerle bir eden Ruslardır. Suriye'nin yakılıp yıkılmasına neden olan İran, Hizbullah ve rejimdir. Ve Irak'ta, Rakka'da, Musul'da, Bağdat'ı harap eden Amerika'dır. Yani yok aslında birbirlerinden farkı insanlık evet. adına cinayet işleme konusunda. Biz oraya bir takım insanlık adına bir şeyler götürmeye kalktığımızda da bütün dünya ayağa kalkıyor.
Evet. Peki hocam. Suriye bahsini bu şekilde noktalamaya uzun sürdü.
Almanya'da bir seçim.
Evet, ona
olmuştu.
Da hemen değinelim. Almanya'da hükümet nihayet kuruluyor. Uzun bir aradan sonra, aylar sonra Martin Schulz'un da Dışişleri Bakanı olacağı ifade ediliyor. Neden böyle oldu? Bu kadar uzun sürdü hükümetin kurulması.
Şimdi 24 Eylül'de seçim olmuş 2017'de. Evet. 4,5 ay geçmiş
evet.
ve koalisyon görüşmeleri var. Ve nihayet hükümet kuruluyor ve bu kurulan hükümetin de ne kadar gideceği şüpheli. İşte bir ülkenin olmasını ve olmasını istemiyorsanız böyle bir yapı oluşturacaksınız. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da federal bir yapı kurmuşlar. Yani hı hı. bir eyalet parlamentoları var. Parlamenter sistemi kurmuşlar. Aslında Almanlar çok milliyetçi bir evet. toplum olduğu için kendi aralarındaki bir takım sorunları devlet memleket meselesi olduğunda bir kenara koymasını bildikleri için bugüne kadar gelebilmişlerdir. Ama sistem onları iflah etmemek üzere kurulmuş bir sistemdir. Ve Türkiye'deki parlamenter sistem de öyleydi. Dikkat edin, tek parti iktidarı çıkmadığında 7 Haziran'dan sonra aylarca evet. biz hükümet kurulacak diye bekledik. Ne oluyor o zaman? Sanayici yatırım yapmıyor. Hı hı. Tüccar önünü göremiyor. Ve ülke adeta kilitleniyor aylarca. Ve Almanya'da da olan budur. Yani evet. ülke patanaj yapıyor.
Hı hı.
Ve Türkiye çok şükür ki yani hep biz o evet hayır referandumda sanki Tayyip Erdoğan'a evet veya Tayyip Erdoğan'a hayır gibi düşünüldü. Halbuki o başkanlık sistemine geçince Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunda yeni bir evreye girdi Osmanlı'dan sonra. 1950'de tek partili hayata geçince ikinci bir aşamaydı. Bu ise üçüncü bir aşamadır ve hı hı. Diğer seçimlerden, referandumlardan çok farklıydı. Bunu bir evet. sonraki seçimde bu farkı göreceğiz inşallah.
Peki, inşallah. Mısır'a geçelim hocam. Mısır'da önümüzdeki günlerde bir seçim var. Sisi aday, diktatör, darbeci, altını çizelim. Bir de doğalgaz konusunda, Akdeniz'deki doğalgaz yatakları konusunda Türkiye ile bir ihtilaf var. Mısır-Türkiye arasında gerilim artıyor. Bu gerilimin sebebi nedir aslında? Nereye varır? Bunu dinleyelim sizden hocam.
Şimdi Mısır ile Kıbrıs arasında evet. Akdeniz'in tabanında İtalyan Eni şirketi tam Mursi döneminde zengin doğalgaz yatakları keşfettiler. Hatta Mursi devrilmeden de bunu İfşa etmediler.
Evet. Mursi'nin devrilme sebebi belki de buydu
evet.
bir taraftan.
Birçok sebep var. Bir evet, tanesi bir de bunu bu. Yazabiliriz. Şimdi Sisi döneminde bu gaz yataklarının çıkarılmasıyla ilgili uluslararası konsorsiyumda imzalar atıldı. Hı hı. Fakat bu gaz yataklarının bir ucu ta işte Türkiye'nin münhasır alanı dediğimiz
evet.
Kuzey Kıbrıs'ın da karasularına kadar geliyor. Türkiye'de buralarda hak iddia ediyor ve hı-hı. sondajlar yapacağını söylüyor. Dolayısıyla burada menfaatlerin çakışması söz konusu oluyor. Belki bu oturulup konuşulup evet. bir karara bağlanabilir ama buradaki maksat üzüm yemek değil. Hı hı. Dikkat edin, geçen hafta neyi konuştuk? Yunanistan'ın Türkiye'ye meydan okuyan tavırları vardı.
Evet.
Bu, 3-5 tane kıytırık kayalıkları bahane evet. ederek. Sisi'nin bu şekilde gizli bir el, bakın burada açık ve net söylüyorum, gizli bir el, bu dünyadaki müesses nizamı oluşturan bu el, Türkiye ile böyle kapanmamış hesabı olan ne kadar bölgede ülke ve benzeri kurumlar varsa hepsini harekete geçiriyor. Bakın geçen hafta Yunanistan Türkiye'ye evet. bu şekilde yaptı. Şimdi sisi dünyaya şu mesaj vermeye çalışıyorlar. Ya Türkiye zaten geçimsiz bir ülke. Bak geçen hafta Yunanistan'la dalaşıyordu. Şimdi
Mısır'la.
Zaten Afrin'e gitti. Suriye topraklarına girdi.
Evet.
İşte ondan önce Irak Başbakanı İbadi'yle işte üstlerini kaldırıp kaldırmama vesaire. Yani dünyaya vermeye çalıştıkları mesaj bu. Yani evet. Türkiye'yi boşa düşürme hadisesi. Bu konuda da sağ olsun yurt dışında FETÖ'cüler, yurt içerisinde de bizim mankurtlaşmış aydınlarımız onlara da malzeme taşımakla adeta yarış halindeler. Yani kendi ülkesini zora düşürecek. Uluslararası arenada yani haklı olduğumuz noktalarda haksız evet. duruma düşürecek bir sürü de içimizde besleme hainler var. O konuda da yani metrekareye düşen hain ve salak sayısında biz dünya şampiyonuyuz diyor ya. Bir profesörümüz. Aziz Nesin değil.
O başka biri de. Evet, tamam.
Dolayısıyla Türkiye'nin de böyle bir bahtsızlığı var. İşte son zamanlarda o Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği ile ilgili olan kararlar da aslında şunun göstergesi. Artık deniyor ki herkes bu sosyal medyada önüne geldiği gibi bu memleketin aleyhine yazı yazamayacak.
Evet.
Yani Türkiye'ye diktatör falan filan diyorlar ya.
Bazı çevreler.
Diktatörlük filan arıyorlarsa yani gerçekten tavsiye ediyorum sevgili dinleyicilerimize. Gitsinler Mısır'a. Önümüzdeki dönemde seçim var.
Evet.
Adam iktidara gelir gelmez darbeyle birlikte bütün muhalif yayınların hepsini kapattı. İhvan-ı Müslim ile ilgili. İhvanla ilgili olan dernek, vakıf, gazete, radyo ne varsa hepsini kapattı.
İçeri aldı
insanları. İçeri aldı. Birçoğunu
idamla yargılıyor
kimin astı ve şu anda da aday olabilecek potansiyel, yani adam sosyal demokrat, batılı vesaire, onu da ona herhangi bir kara çalıyor, adam ülkeden kaçarak canını zor kurtarabiliyor.
Evet.
İşte diktatörlük arıyorsanız orada Mısır gibi
sevdikleri ülkelere
kocaman
baksınlar,
bir ülke.
Evet.
Ve işin garibi Mısır'da diktatörlük var diyemiyor. Yani Türkiye'deki mevcut sistemi eleştirenler Mısır hakkında bir şey diyemiyorlar
evet.
maalesef.
Peki hocam, Suudi Arabistan İsrail arasında sıcak ilişkiler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan ilk kez İsrail'e doğrudan bir uçuş için hava sahasını açmış ve bu sayede de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kalkan bir uçak Tel Aviv'e 2,5 saat erken ulaşacak ve 70 yıldır İsrail'e uçan tüm hava yollarına Suudi hava sahası kapalıymış. Böyle bir gelişme var. Buna ne dersiniz?
Bu Veliaht Prens Muhammed bin Selman döneminde İsrail'le olan ilişkiler önceden perde gerisinden
evet.
gizli kapaklı yapılıyor idi. Şimdi alenen
evet.
bu işler kotarılmaya başlandı. Ancak şunu da ifade edelim. Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in aleyhine bugüne kadar Suudi Arabistan'ın bir adım attığı da görülmemiştir zaten. Hı-hı. Eskiden perde kapı arkası diplomasi olarak yaptıkları şeyleri şu anda pervasızca açıktan açığa yapıyorlar. Bir de gerekçeleri var. Güzelce bir gerekçe üretmişler. İran'ın yayılmacılığı. Yani bir öcü gösteriyorlar. Hı hı. Arkasından yapacağını yapıyor. Yani İsrail'le işbirliğini geliştirirsen, İsrail'i müttefik alırsan, Amerika'yı arkana alırsan İran tehdidini bertaraf edersin diyor. Ve gittiler, yine her gün füze atıyorlar.
Evet.
Yemen'de masum insanlar öldürülüyor. Yani ben iddia ediyorum. Biz Afrin operasyonunu yapacağız, bitireceğiz inşallah. Bundan önce Fırat Kalkanı'nı yaptık. Bizim askerimizin silahlarından çıkan kurşunla, yanlışlıkla veya bombayla diyelim ki 5 tane sivil hayatını kaybetmişse, Yemen'de onun 100 katı, 1000 katı sivil katliamı oluyor. Ama Amerika'nın ve batılı insanların, o petrodolarları bankalarında yatan ülkelerin hiçbiri Suudi Arabistan'la ilgili sesini yükseltmedi.
Evet.
Peki Yemen'de ölenler insan değil miydi?
Evet.
Bunları bir de bu yönle değerlendirmekte fayda var. Hı-hı. Yani sivil ölümler vesaire, bunların hepsi de insanların işine geldiği zaman kullandıkları, hı-hı, argümanlardır, evet, diye düşünüyorum.
Peki son olarak hocam, Afganistan'da yaşanan bir gelişme var. Türkiye'nin eski Amerika Büyükelçisi John Bass'in Afganistan'a tayininden sonra Afganistan durulmadı bir türlü. Sürekli patlayan bombalar, sürekli ölümler ve bunun sonrasında da Afganistan'da 164 general, 164 asker görevden alınmış. Bunun ikisi general, 7'si üst düzey. Buna bir bakalım dilerseniz.
Şimdi Afganistan askeri yapılanmasını 2001'den sonra A'dan Z'ye Amerika dizayn etti. Yani bu bir veri olarak dursun. Afganistan'da Taliban örgütü bir gerilla savaş yaparak mevcut Afgan hükümetine karşı savaşıyor idi. Yani bu, hı hı, 1979'da Rusların Afganistan'ı işgal etmesinden bugüne kadar zaten Afganistan'da iç savaş, kaos ve kargaşa hiç bitmedi. Ama geçen hafta da söylemiştik, hı hı, programımızda, bu Çin'den İngiltere'ye kadar giden bu İpek Yolu güzergahı, evet, üzerinde olan Afganistan'da şu anda DAEŞ operasyonları var. Özellikle Özbek Türklerinin yaşamış olduğu Kuzey Afganistan'da DAEŞ'in kol kestiği, insanların gözünü çıkarttığı, akla ziyan işkenceler yaptığı, o bizzat oradaki insanlarla bizim yüz yüze görüşmelerimizde dinledik bunları. Ve Afganistan şu anda DAEŞ eliyle de biraz daha karıştırılıyor. Ruhani'nin de bir demeci, hı-hı, vardı, onu da söyleyerek bitireyim. Lütfen. İran bu şekilde devam edemez yoluna diyordu. Hı-hı. O devrim muhafızlarının elindeki sivil askeri bürokrasinin petrol ve doğalgaz gelirlerinin aşağı yukarı, evet, ekonominin %40'ına hükmettiklerini, adeta o Şah döneminde olduğu gibi büyük oligarklar oluştuğunu ve bunların elindeki petrol ve gaz paralarını hazineye devretmeleri gerektiğine dair falan çok ciddi bir açıklamalar oldu. İran'da da önümüzdeki, evet, haftalarda yine çok konuşulacak şeyler olacak. Bu hamur çok su götürür.
Evet.
Vaktimiz kalmadığı için
vaktimiz
şimdi İran
kalmadı ama
gireceğiz.
Şöyle Hollanda Büyükelçisi'nin resmen geri çekmiş ki Türkiye istemiyordu bu bakanımızın, hı-hı, Hollanda'ya girişinin engellenmesinden, hı-hı, sonra resmen geri çektiğini açıklamış. Bir de İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye tehditte bulunmuş. Önümüzdeki günlerde Gazze'nin karışacağı yönünde.
Ya İsrail bulanık havayı gördüğü, evet, zaman operasyonunu yapar. Onun, hı-hı, tipik huyudur. İnşallah önümüzdeki haftaya daha konuşacak çok konularımız, hı, var.
Peki hocam.
Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla yaşanan önemli gelişmelerin arka planlarını ve konuşulması gereken önemli noktaları konuşmaya çalıştık değerli dinleyenler. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.